Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın.
Bugün Özdeş yok maalesef.
Biz sende baş başayız, öyle mi?
Baş başayız, evet. Evet, bugün şeyde birazcık bu George Monbiot'un dünyanın önde gelen düşünür, yazar ve aktivistlerinden kapitalizm gezegeni öldürüyor ve artık biz de kendimizi bu satın almayla bu kendi yok oluşumuza gitmekten, bu yolculuğu sürdürmekten vazgeçmemiz, kendi yok oluşumuzu diye bir yazı yazmıştı. Yani genel olarak çok bu tüketim.
Bu tabii Glasgow şeyi için uzunca bir yazı değil mi?
Evet.
Glasgow'daki zirve öncesinde mi yazdı, sırasında mı yazdı?
Evet. Tam 30, tam başladığı gün yayınlandı Guardian'da.
Evet. Bir gün önce yayınlandı. Bayağı şey etmiş, işi ciddiye almış. Her zaman yazıyordu ama uzun bir yazı. Ben de işte senin tavsiyen ne, doğrusu tam izlemiyorum şeyi, Guardian'ı. Okudum tabii, notlarımı da aldım, bugün konuşacağız ama okurken şeyi hatırlattı bana. Bu müthiş bir ithamname, yani itham ediyor. Ve tabii itham deyince de kimi itham ediyor, neden itham ediyor konuşacağız. Ama bir giriş olarak bana yaptığı çağrışımı paylaşayım. Biliyorsun 1898'de bir Dreyfus davası yaşanmıştı Fransa'da. Ünlü yazar Emile Zola, L'Aurore gazetesinde Jacques diye müthiş bir şey kopartan, kıyamet kopartan,
İtham ediyorum.
Fransız Cumhurbaşkanı'na hitaben itham ediyorum Jacques. Tabii tarihe de geçti bu mektup. Şimdi yani burada tabii çok daha fazlası söz konusu. Orada önemli olan işte bireysel ırkçılığın nasıl yükselişi. Aslında faşizmin ilk ayak sesleriydi. Şey düşmanlığının, antisemitizmin. Dreyfus malum bir yüzbaşı ama Yahudi kökenli. Bu tabii çok daha ciddi bir şey var burada. Sorun var. Monbiot haklı olarak, yani yeni değil. İnsanlık kendini yok etmek üzere diyor. Ve bunu siz zaten çok işlediğiniz için herhalde bir daha tekrar neden böyle olduğunu anlatmaya gerek yok. Ama şeyi çok güzel örneklerle anlatmış. Özellikle mesela o Brezilya'da şeyin, Brezilya'nın ortasında nasıl biyokerozen vesaire üretmek, sözde yeşil işte benzin, onu üretmek için yapılan tarımın nasıl adım adım adım dengeyi bozduğunu ve sonunda İngiltere'yi Sibirya'nın kışlarına döndüreceğini. Çünkü önce işte nehirler, Amazon nehrine giden nehirler etkileniyor. Şimdi ayrıntılara girmeyeyim. O tabii ona da çok hoşuma gitti. O deyim, gökyüzünde nehirler diyor. Müthiş bir nem şeyi, akımları yaratıyor gökyüzünde. O işte golf etkiliyor. Golf Stream olmasa, yani o sıcak Atlantik'ten, Karayipler'den başlayan ve Kuzey Kutbu'na doğru şey, Avrupa'nın batısını yalayarak, İngiltere'yi yalayarak geçen o sıcak su akıntısı olmasa, İngiltere'ye bak haritadan, değil mi, şeyin, Rusya'nın, Sibirya'nın aynı boy şeyinde
elinde,
yani olmasa hakikaten İngiltere Sibirya olur. Şimdi bu tabii şeyi göstermek için, böyle örnekler var başka yazıda da. Ya müthiş bir hassas dengeye gelindi. Bir yerden koptuğu anda bu bütün sistemde bir alt üst oluşu tetikliyor, bütün dengeler bozuluyor. Ondan sonra da geri dönüş yok ta ki dünya yeni bir dengeye gelinceye kadar. O yeni dengede de insanlık kalır mı kalmaz mı? Orası şüpheli. Kalırsa da nasıl bir insanlık olacak, o da ayrı bir konu. Dolayısıyla hakikaten bir survive tehdidi var, değil mi?
Evet, aynen öyle ve yani şey çok önemli, bunun farkında olmamak gibi büyük bir şey var. İşte asıl onun üzerinde duruyor tabii. Yani,
evet, yani şimdi oradan soru şu, tabii şu soruyu soruyor. O da ilginç. Biz değil mi, şeylere bakıyorsun, hayvan türlerine. Onlar çevreye uyum sağlamak için birlikte hareket ediyorlar kolektif olarak. Ama insanlık böyle değil diyor. Sözde biz değil mi son derece işte akıllı yaratıklarız. Bu akıllarımız sayesinde ayrıca medeniyet kurduk. Refah düzeyi müthiş yükseldi. Tabii bazı ülkelerde ve o ülkelerin bazı şeyleri bir azınlık şeyi için, grubu için. Ama sonuçta insanlık akıllı bir varlık. Peki bu akıllı varlık bir taraftan şeyi görmüyor mu? Bir büyük bir tehdidin geldiğini ve yok oluşa doğru gidildiğini görmüyor mu? Görmezden geliyor, bunu anlatmaya çalışıyor. Yani neden böyle oluyor? Burada tabii işin içinde psikoloji de var ama benim için çarpıcı olan şuydu tabii, yani hayvanlarda o örneklerden de insan düşündüğü zaman görüyor, kolektif hareket ediyorlar. Onların artık o kolektif hareketi şeyden, doğanın bir onlara bir çeşit hediyesi. Ayılar biliyorlar ki kış uykusuna yatmazlarsa o bölgelerde hayatta kalamaz ayı şeyi türü. Bunu biliyorlar. Ve hepsi aynı şekilde hareket ediyor. İnsanlar böyle hareket etmiyor. Şimdi bir taraftan bu iklim
ya da kuşlar göç ediyor mesela, değil mi? Kuşların
evet, ya da göç
milyonlarca milyonlarca göçü var.
Evet ama sorun tabii orada, işte orada itibaren itham başlıyor. Bir kere şeyi, bu çok ilgimi çekti. Müthiş bir buna ne diyor? Mikro tüketicilik şeyi, saçmalığı ya da salaklığı artık nasıl
evet. Öyle bir şey kullanıyor. Evet.
O çok ilgimi çekti. Çünkü diyor ki biz aslında diyor şu oluyor diyor. Sonunda geleceğim çünkü esas çare bu zengin, en başta tabii en büyük zenginlerin, o yüzlerce milyar dolar sahiplerinin, ama giderek yüksek gelir esas olarak. Kapitalizmle zaten biraz onu özdeşleştiriyor. Çünkü yazının bir yerinde yani kapitalizmi çok geniş bir sistem olarak düşünürsen tabii Mondrian'ın şeyi daha spesifik, para diyor aslında, yani yüksek gelir diyor. Esas büyük sorumlu o. Çünkü o yaratıyor şeyi, karbondioksit esas salınımını. Rakamlar var çok derece çarpıcı. Onlara da belki değiniriz. Fakat konuya döneyim. Diyor ki bu şey sistem aslında bu kesim, bu aşırı zengin, servet sahibi kesim şeye daha hakim genelde, iktidara da bir şekilde dolaylı olarak hükmediyor. Dolayısıyla işte medyaya, şuna buna, bunlar bunu uydurdu diyor, bu mikro tüketicilik saçmalığını. Bu tabii şeye itham. Hani var ya çevreyi koruyalım, işte bir takım bireysel şey, mesela plastikler örneği. Plastik kapları işte bıraktık değil mi? Plastik torba da artık parayla satılıyor. Ne?
Naylon torbayı
üretmeyelim.
Bırak.
Naylon üretmeyelim. İşte geçici karton marton diyor ki mesela, orada değil ki diyor, tamam diyor bu yani olsun, bunu da yapalım ama bu esas kaynağını, bu şeyin, iklim küresel ısınmanın ve insanlığı son tahlilde tehdit eden, yok olmayla karşı karşıya getirecek gidişatın içinde çok derece düşük bir sorumluluğu var diyor. Tabii bizim gözümüze battığı için bizim de işimize geliyor, onu söylüyor mu diyor. Böylece kendi vicdanımızı adeta temizliyoruz. Yani ben bunu şey olarak görüyorum, bu itaat refleksi diyor bizim en büyük zaafımız. Aslında şeye çalışıyor yani, nasıl denir ona, kendimizi avutuyoruz.
Evet, aynen öyle.
Evet, kendimizi avutuyoruz. Çünkü şeyin örneği de çok ilginçti. İşte Bill Gates mesela vesaire, bunlar şimdi yeşilci oldu. Şey de çok ilginçti ya, alay eder gibi. Yani onu söylemeliyim. Shell'in Chief Executive Officer yöneticisi Ben Van
Burden
mı? Neyse, Hollanda mı? İşte şeyi öneriyor. Tabii o evet diyor, bir tehdit var. O herhalde o bağlamda. Mevsimlik olarak tüketelim mesela meyveleri falan. İşte neden? Çünkü öbürküleri değil mi, mevsim dışı meyve yetiştirmek için tabii enerji harcanması lazım falan filan. O da tabii dönüyor dolaşıyor. Karbondioksit üretiyor. Onun için diyor ki mevsimlik tüketelim diyor. Ve daha çok hani geri dönüşü olan şeyleri kullanalım diyor. Ondan sonra ve şey demiş, şoförünü de değil mi azarlamış.
Azarlamış.
Kışın ortasında Ocak ayında çilek yiyor diye bir sepet çilek almış şoförü. Alay eder gibi. Bunların da hiçbir kıymeti harbiyesi yok diyor. Tamamen bir propaganda ve son derece tehlikeli, kıymeti harbiyesinin olmasının dışında. Çünkü bunlarla avunuyoruz diyor. Yani şey de çok ilginç o itham. Mesela Bill Gates özel jetiyle rakamlar var. Hesaplamışlar işte. Ya bilmiyorum 70 bin ton mu yılda karbondioksit salınımına neden olan bir şey sonuçta.
70 ton evet.
Evet. Yani bu başkanlıklar da var. Bu dehşet bir şey. Çünkü sonunda geleceğim ama şimdiden söyleyeyim. Bir kişisel çevre ölçtü yani. Bu yazıda benim gördüğüm orijinal bir yeni bir şey de hani çözüm ne olmalı sorun, tamam da çözüm ne olacak onunla ilgili çok daha netleştirmiş önerisini. Onu biliyorduk, hani büyüme esas problem, böyle giderse zaten kaldıramayacak. Onunla ilgili de biz iktisatçılar olarak bunu tabii biliriz de şeyi güzel anlatmış. Vatandaşı nasıl aslında %3 bile dünyada toplamda, her ülke böyle olmayabilir, %3 bir büyüme devam edecek olsa hani amaç da bu diyor bütün hükümetlerin, ama esas uluslararası işte iki büyük kuruluş IMF ve Dünya Bankası da hani %3 büyüme, %3 büyüme olursa ne olacağını güzel anlatmış. Aşağı yukarı 24-25 yılda bir şey ikiye katlanıyor üretilen mal ve hizmet miktarı. Böyle gittiği zaman eğer radikal böyle istediğin kadar enerjiyi hani dönüştürülebilir şeylerden yap, işte kömürü bırak, ondan sonra petrolü olabildiğince bırak falan, bunlar da yeterince çare olmayacak diyor. Çünkü başka kaynaklar da var mesela, değil mi, tarım daha önce de konuştuk. Yani kömürden daha az çekmiyor ki, hatta daha fazla katkı yapıyor.
Daha fazla, evet evet.
Şimdi yani, sonuçta dönüp dolaşıp sadede gelecek olursak, yani bir kere bu kendimizi atmaktan vazgeçmemiz lazım diyor. Bu saçmalıklar, hani işte çevreye dikkat edelim, sigara hizmetini sokağa atmayalım, tamam şeylere de, denizlere de plastik, nehirlere plastikleri atmayalım. Çünkü bunların görüntüsü de tabii hiç hoş değil. Ama bu çare değil diyor. Bu plastiklerden çok daha fazla şey, farming, tarım nehirleri mahvediyor. Çünkü gübre kullanılıyor. Onda da kimya var. Bu kimyayı üretmek için işte enerji kullanıyorsun. Neyse, lafı uzatmayayım. Sonuçta Monmouth'un son derece radikal. Bundan insanlık nasıl çıkar? Tabii önce bir kere bu kolektif hareket çok önemli. Orada da şeyden daha önceleri diyor, işte ilk bazı örnekler de veriyor tarihten, onlara girmeyelim. Yani daha kolektif hareket ederken insanlık, şimdi daha ileri bir belki medeniyet kurduk, yani daha çok mal hizmet üretiyoruz. Ama tamamen bireyselleştik. Bireysel olunca da kolektif hareket etme şeyini kaybetti. Dolayısıyla tek tek olarak, insanlar olarak aslında bütün bu hakim şeye, bu yeşil edebiyatına mikro düzeyde şey olduk yani, tam olduk. İşimize de gelmiyor tabii. Çünkü sonunda diyor ki refahtan, özellikle bunu zenginler için söylüyoruz. Ya zengin ülkelerin diyelim kaymak tabakası. Gerçi orta sınıfı böyle. Yani şunu siz tabii, bu açık radyoda benim bunu tekrar hatırlatmama ne kadar gerek var bilmiyorum ama yani sonuçta bu iklim şeyinin ısınmasının, küresel ısınmanın esas müsebbipleri en gelişmiş ülkeler, öyle değil mi?
Şüphesiz, şüphesiz.
Evet. O zaman onların da en şey, yüksek gelirli kesimi, en çok tüketim yapan. Onun için diyor ki bunlar diyor vazgeçecekler diyor bu refahtan. Hatta somutlaştırmış önerisini. Öyle bir dünya kurmalıyız ki, şimdi biraz tabii bana ütopik geliyor ne yazık ki. Ama öyle bir, bu kapitalizm dediği bu şeyden öyle bir yeni sisteme, düzene geçilmeli ki bir yoksulluk çizgisi olmalı. Onun altında kimse olmasın. Yani bu şu ne demek? Gelişmekte olan en yoksul ülkeler tabii ki şey, zaten onlar çok az katkı yapıyor küresel ısınmaya. Onlar yeşil enerji de kullanarak vesaire büyüyebilirler, en azından vatandaşlarını o evrensel yoksulluk çizgisinin üstüne taşımak için. Ama aynı zamanda bir de bir başka çizgi daha çekmeli istiyor. Onu da diyor işte bir gelir, yüksek gelir çizgisi. Onun üstünde de kimse olmamalı. Şimdi bu tabii kimin işine gelmez? Bu gelişmiş ülkelerin işine gelmez ve onların işte esas ülkelere hakim olan o multimilyarderlerin hiç işine gelmez. Ama yüksek gelirlilerin de, milyonlarca sonuçta yüksek gelirli de var. Yani o multimilyarderler sayıca belli de esas tabii onlarca milyonda yüksek gelirli var. Onları nasıl razı edeceksin? Bu çizgiyi nereden çekeceksin? Onları bunun altında kalmaya tabii razı edemezsin. Devreye değil mi bir şeyin girmesi lazım? Bir otoritenin, bir iktidarın, siyasi otoritenin dışarıdan müdahale etmesi lazım. Diyor, onu da öneriyor. Diyor ki bu karbon vergisini bırakın diyor. Bu diyor aslında sadece kendimizi avutmaya yönelik. Yani daha doğrusu avutmadan şu, karbon vergisi hiç bir işe yaramıyor mu? Yarıyor da. Sonuçta sadece öteliyor şeyi.
Evet, erteliyor.
Evet, yani insanlığın yok oluş tarihini öteliyor. O kadar. Çünkü sonuçta eğer bu büyüme devam edecekse bütün dünyada ne olacağı belli. Bunun ne yaparsan yap, karbon vergisi politikasıyla, işte güneş enerjisini şeyi geliştirerek, rüzgar güllerini bilmem ne, şu... Orada da tabii şunu unutmamak lazım. Onları üretmek için de bir sürü şey sarf ediyorsun. Karbondioksit salınımı yaratan süreçler, üretim süreçleri var arkalarında. Neyse, yani sonuçta karbon vergisi tabii devam etsin de bu nihai şeyden, sondan insanlığı kurtaramaz diyor. O zaman ne yapacak? Demek ki işte bu büyüme meselesi ve refahı, onu çok açık söylüyor. Refahın düşürülmesi lazım. Belli bir çıtanın altına. Bunun için de karbon vergisi yerine servet vergisi diyor. Çok radikal bir öneri. Bu tabii Piketty de işte o bestseller olan kitabında eşitsizlik üzerine, dünyada nereden nereye geldik, neden geldik. Orada da tabii üstünde durdu. Onun da önerisi gerçekten servet vergisi. Ama bu mevcut kapitalist sistemde yani işte sol iktidarların bile, sosyal demokrat diyelim işte, o iktidarlar bile bunu beceremedi. Kampanyalarında mesela Fransa'da hatırlıyorum bunu, Mitterrand zamanında çok tartışılmıştı. 10. yıl iktidara geldi. Onu da yapamıyorsun çünkü o zamanlar vergiyi koyduğun ülkede, yani tek tek ülkelerde de yapmak bunu imkansız, o gözüktü artık, biliniyor. Çünkü kaçırıyor oradaki zenginler, servetlerini kaçırmanın yoluna bu sefer bakıyorlar. Onun için bütün dünya çapında en azından gelişmiş ülkelerin, zengin ülkelerin bunu bir arada yapmaları lazım. Bu şey rezaletlerine de değil mi? Bu işte kara servetlerin, kara paraların aktarıldığı şeye, money laundering'e, kara para aklamaya yarayan bütün o vergi cennetleri var ya, onların da tepesine binmek lazım. Bunu hala yapamadı tabii şey. Yani biraz ütopik dediğimde bu, bir kere bu servet vergisi, üstelik bu konuştuğumuz servet vergilerinin ötesinde bir servet vergisi gerekecek.
Yani hatta, ama Sebettin, ben bir noktada
el koyacaksın.
Evet, hangi bir şey söyleyeyim mi bu noktada tam? Yani bu servet vergisi derken önemli bir meselenin özünü de tabii içeriyor. Yani bir formülü var George Monbiot'un. Özel yeterlilik, yani kişisel yeterlilik ve
güzel, kamu, evet, buna kamu işaret gibi ettim. Ben neredeyse atlamak, unutmak üzereydim. Evet Ömer, anlatsın.
Evet, yani kişisel yeterlilik, bir ikinci evler falan olmaz diyor, ama yani kamu lüksü dediği şey, işte harika, herkese harika doğal parklar, hastaneler, yüzme havuzunda yerler, evet, sanat galerileri, tenis kortları, ulaşım, toplu ulaşım sistemleri, çocuklar için oyun alanları ve kütüphaneler, community center dediği işte halkların, kasabaların, köylerin ve şehirlerin içinde toplulukların bir araya geleceği yerler yapılması lazım. Ama bunun için bu peri masanın sona erdirilmesi lazım diyor. İşin ilginç tarafı, şimdi tam da sen de söyledin, COP26'yı takip etmeye çalışıyoruz. Ve orada, yani bu zirveyi, iklim zirvesinde, hem bu dört kızın, Greta, Vanessa, Dominika ve Mitzi diye çeşitli ülkelerden, Avrupa, Asya ve Afrika'dan İklim eylemi için acil çağrı yaptılar ve hükümetler, yani ihanet diye nitelediler. Hükümetlerimizin sera gazı emisyonlarını azaltmaktaki başarısızlığını böyle tanımlıyoruz ve hiç de şaşılacak bir şey yok diyor. Hala başarabiliriz, ama değişim için, en kötü sonuçları önlemek için hala vaktimiz var. Bunun için de kararlı ve öngörülü bir liderlik gerekiyor. Bir de muazzam cesaret. Ama şunu bilin ki siz o adımı attığınızda arkanızda sizi destekleyen milyarlarca insan olacak diyorlar. Ve bu 3 gün içinde şu anda 1,5 milyon imzayı aştı bu açık mektup. İlginç.
Şimdi orada da tabii sen bunu gündeme getirince iyi oldu. Şimdi bu 4 genç kız, genç işte isimleri, yaşları belli. Şimdi evet, Monbiot'un makalesinde de var o. Bir çıkmazlardan biri ya da sorunlardan biri. Hani nasıl bu kadar radikal bir sistem değişikliği yapacağız? Burada büyük bir destek lazım. Fakat burada kuşaklar meselesi de var. Şimdi bu 2000, bizim kuşak zaten 2050'yi herhalde görmez, değil mi? Bilmiyorum, belki birkaç tane 100 yaşını bulacak istisna olur ama peki bizi sonuçta neden vazgeçelim? Şu kadar ömrümüz var, kalmış, refahımızdan vazgeçen. Yani şimdi ben şeyi, kendimi şeyin yerine koyuyorum. Gelişmiş bir ülkede yaşıyorum. Belki Türkiye'de de benim refah düzeyim düşük değil, ama yani değil mi? Bu bizim kuşak bir kere kendini avutmak için o çok zaten hazır. Değil mi? Ben plastik kullanmayayım, işte otomobilde mümkünse elektrikli otomobil alayım falan. Öyle kendimi avutayım. Katkı yapıyor muyum? Yapıyorum. Ama aslında hiç fazla bir işe yarayacağı yok. Bizden önceki kuşakta hani 45-50 yaşları, işte 60'lı yaşlar, onların da belki 2050'de zaten şeye yaklaşmış olacaklar. Sonra onları da çok ilgilendirmeyebilir. Esas mesele Monbiot'u dediği gibi gelecek kuşakları yağmalıyorlar diyor. Yazıda tabii bu yağmalama şey de önemli, teması da önemli bir yer tutuyor, ama onu boş verelim. Ama bu genç kuşak, neden genç kuşak burada esas öncülüğü hem yapmaya çalışıyor, hem onlar yapacaklar belli ki, ve orta kuşakla bizim yaşlı kuşağı nasıl ikna edecekler bilmiyorum. Çünkü esas onlar, bu insanlık eğer hakikaten bu küresel ısınma durdurulamazsa, istenilen şeyin sınırlarının altında, değil mi? işte 1,5 dereceye düştü değil mi şimdi sınır? Onu da bir kısmı evet. Galiba zaten garanti 2'ye 3 belki 3'e gidecek yani bu böyle gidecek.
Evet. Yani
son olarak neler yani... olacağı çok açık, korkunç. Genç kuşak bununla yüz yüze gelecek.
Evet, süreyi de bitirdik aslında.
Genç kuşağı tabii öncelikle ilgilendiriyor. Bir de öyle bir sorun var. Nasıl harekete geçirecek 50'li, 60'lı, 70'li yaşlandırdıkları? Bir de onlar yönetiyor genellikle tabii.
Onlar evet, ama onlar da işte sahip, bunu söylüyorlar.
Paraya sahip olan o kuşak.
Seyfettin.
Onlara nasıl vergilendireceğini de şey edeceğini bilmiyorum.
Aynen, ama işte bu kızlardan biri olan Mitzi Tan, Filipinler'den aktivist, 22 yaşında yanılmıyorsam, ve şey diyor yani, bu son bir söz olarak bunu söyleyelim, yani bu iklim krizini yaratan sistemdir, ama sadece bu krizi değil, bütün sosyoekonomik krizleri, ırkçılığı, işte seksizmi, cinsel ayrımcılığı ve sınıf eşitsizliğini hepsini yaratan bu ve bütün bu sosyoekonomik krizler de iklim krizini büyütüyorlar ve iklim krizi de bunları büyütüyor. Sonuç olarak tek yol iklim krizini çözmenin sistemi kökünden değiştirmektir sloganıyla çıkıyorlar ve işte biz alttan bastırırsak sonunda bunu değiştirebiliriz diyorlar. İlginç bir tartışmanın tam ortasındayız COP26 dolayısıyla. Süreyi maalesef evet. Bitirdik. Ama bunu tabii ki konuşmaya devam edeceğiz.
Tabii ki. Bir de burada tabii bu diyelim ki yavaş yavaş ikna oldu çoğunluk. Ondan sonra bu nasıl yapılacak? Yani yeni sisteme nasıl geçilecek? O da başlı başına bir şey yani devasa bir evet.
Onu konuşacağız.
Toplu
evet.
Hareket evet. Gerektiriyor. Toplu planlama gerektiriyor hareket. Değil de planlama gerektiriyor.
Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin. Görüşmek üzere.
İyi yayınlar.
Teşekkürler.